Ayrım 24.
Emine o güne değin duymadığı bir boğuntunun dört yanını sardığını, öfke öncesinin sıkıştırmalarının yüreğini yokladığını sezmişti. Hıçkırıp sarsılan annesinin iskemleden kaymaya yüz tutmuş görünen vücuduna, çorapları geren dizlerinin çukurlaşmış yağ birikintilerine, yüzüne dayadığı elindeki şişen damarlarına, mor opal yüzük taşının gülünç büyüklüğüne bakmaya başlamıştı. Annesini kendine getirip dikenleştirecek sözleri söylemek için harcadığı çabayla terliği vermişti. Boynundaki giderek belirginleşen zonklamaların geçmesi için bir şeyler söylemeliydi. Şu karşısındaki Emine'yi döl yatağının etsi, kuytu güvenli korunağında aylarca taşımış olan, memelerindeki sarımsı ılık ana sütüyle en azından 3 ay emziren kadını yabancılaştırarak izliyordu. Çocukları ana dilini söker sökmez de, ''Dikkat edin, siz benim kızlarımsınız, üşütmeyin, sıkı sarıl seçil, saçlarınızı çözüp dansözler gibi gezemezsiniz. Biz ülkücülüğümüzü çocuklarımızı aşılayabilsek ne mutlu.'' demeye başlayan, yaşlı, şişmanlamaya yüz tutmuş kadının yaşamasındaki yerini yeniden saptamak istiyordu. İkide bir beliren nice nice düş kırıklıklarının, öfkelerin keskinleştiğini duyuyor, ana olmanın bir döl yatağı bağından öteye taşan insanca ilişkileri de içermesi gerektiğini anlıyordu. Çocukluğundan bu yana yaşamasında sürgün verip dal budak salan annesi Nüveyre öğretmenin duygusuzluklarını, oyunlarını, hilelerini, gülmelerini, uçucu sevecenliklerini o hastane odasında yeniden içinden geçirirken kendinden ürkmüştü. Odanın ılıklığına serpiştirilmiş davranış yanlışlıklarını, ağlayan yaşlı kadına duyduğu somut uzaklığı yatıştırıp susarak geçiştirmeliydi. Bir süre sonra geçenekten yaklaşan yumuşak adım seslerini ayırt edince esinti gibi bir özgürlük duygusu çıka gelmişti. Suskunun inceldiği, dayanışın yiteceği anda başkaları bir anlamda kurtarıcıları geliyordu. Kollarını isteksizce yine de kararlı uzatmıştı annesine. ''Anneciğim.'' Sesi anca çıkabiliyordu. Sanırım doktor geliyor, kendinizi toparlasanız. Annesi Emine'nin gelişinden bu yana ikinci kez yaklaştırmıştı yüzünü ona. Kızının zor duyulan sesinde acısını paylaşan bir saygı arıyordu sanki. Haklısın çocuğum, haklısın Emine, toparlanayım. Emine sarsılmıştı. Annesindeki edinilmiş her yapay, kıvançsız şey, özenle, yılların gücüyle Nüveyre öğretmenin kişiliğini oluşturmuştu. Kadın artık özünü emip yabancılaşmasını süsleyen binbir ıvır zıvırla avunuyordu. Bu arada her şeye karşın sürdürülen ailenin kutsal belgeleri olan çocuklarını da yeterince sevip koruyor, kanatları sayılabilecek kollarıyla bağrıyla gerinerek dolanıyordu çevrelerinde. Kızlarını anlamaya çalışmış mıydı? Nüveyre öğretmeni bu açıkça sorulsa evet derdi. Onları anlamaktan daha önemlisini yapmıştı. Yoksul, sıradan insanlar olmamaları için gereken güçlerle donatmıştı. Dünyayı bilirdi Nüveyre öğretmen. Bir bakıma bilirdi, evet. Bu evet, Emine ile annesini birbirine yabancı, belki de giderek düşman kılacak bir evetti. Doktor, ardında iki hemşireyle içeri girdiğinde girenlerle içeridekiler hemen karşılıklı gülümseyivermişlerdi. ''Size İstanbul Üniversitesi'nde okuyan ortancamı takdim edeyim doktor bey.'' demişti annesi. Doktorun sanki gümüşsü bir boyayla aklaştırılmış sanısı veren saçlarına bakıyordu Emine. Bir yabancı film oyuncusunu andırıyordu adam ya, kimdi çıkaramamıştı. Doktorun apak kar mavisi temizliği taşıyan önlüğü, erkek losyonunun pipo tütününe karışmış kokusu, bir piyanistin ellerinde olabilecek uzun parmaklar. Adama baktıkça yüreği yoktur bunun, bu şaşmaz devinimler yoksa böylesine düzgün nasıl ayarlanabilir diye geçirmişti içinden. Doktor ardında bekleyen yanakları şaşılısı allıktaki hemşireden gereçlerini almıştı. Güzel hastamızın güzel kardeşi de iyi ki geldi, çünkü Seçil hanımefendinin asıl ilacı siz olacaksınız sanırım diyor. Bu ne kardeş sevgisi böyle? Yatağın açılan bölümünden ablasının ipeksi pamuk geceliğine tortop sarılmış yan yatan gövdesine olduğunca görüvermişti Emine. O uyumlu kalçalar, o uzun bacaklar, belin birden yuvarlanarak incelen çizgileri silinmişti sanki. Terden yapışan gecelik yanlamasına yatan gövdenin yer yer çocuk pembesi cildini açığa çıkarıyordu. Bu ipeksi incelikteki pamuklular Fransa'dan getirtilip elde özel dikiliyordu. makine dikişinin gecelik için sert olacağını düşünüyordu Seçil. Ablasının ya has ipek ya has pamuklu olacaktı gecelikleri de, sabahlıkları da. O naylonun kumaşa uygulanması insan cildini havasız bırakan şey, evlendikten sonra Seçil'in hiçbir yanına değmemişti. Oysa onlar bir zamanlar ailecek naylonu ne çok önemsemiş, beğenmişlerdi. Gövdenin kıpırtısızlığı, enseye yapışmış saçların ıslaklığı, titiz bir dikkatle bakıldığında anca görülebilen soluk alma belirtilerinin sırttaki iniş çıkışı, Emine'nin içinde örülen yabancılaşmayı eritiyordu. Güzel hanımefendimiz bugün daha iyidir, telaşa düşmeyeceğiz, bunlar olağan şeyler. Çağımızın hızı bazen kişiyi dışarıda bırakıyor, o zaman efendim ne yapılıyor? Uzun bir uyku isteniyor. Uzun, deliksiz. Ölüm isteği değil bu, inanın hanımefendi. Çünkü ölüme gençlikte inanılmaz. Ürkütmez, sahici değildir. Gerçekten intihara kalkışmanın kolaylaştırıcı yanı da bu. Yoksa nabız çok iyi, tansiyon. Biraz döndürelim hemşire güzel hastamızı. Güzin hemşire, siz de şöylece tutun. Zaten kuş gibi. İki günde erimek. Evet ya, telaşlanmıyoruz. Üç günde kaybolanlar alınacaktır hanımefendim. Güzin hemşire, kolu sıyıralım. Evet, daha sıkın, tamam. Annesi yeniden ağlamaya yatkın bir anlamla dolu veren yüzüyle, kıpır kıpır elleriyle sanki çaresizliğini inandırıcı kılmaya çalışıyor. Doktor güzel fil dişi rengi yuvarlak kolun bükümündeki mavi mor damarı bulup iğneyi soktuktan sonra annesine dönüp şaşılası bir sevecenliğe bürünen gülümseyişiyle ''Annelerin sevenlerinin üzülmeyeceği bir döneme girdi hastamız.'' diyor. ''Üstelik bu güzelliği Tanrı kıyıp da vakitsiz almaz efendim. Sakin olalım. Demin beyefendi de aradı. Kendisine nihayet rahat bir soluk alacağımız haberini ilettik. Sizi de sordular. Damadınız sizin için de ayrıca telaştalar. Başarılı, sevilen bir kayınvalide olduğunuz belli.'' Annesi diriliyor, gözlerinden aydınlık alıyor, ağlamaya dönüşen yumuşayış gururla yer değiştiriyor. Damadıyla giriştiği değerli koruyucu işbirliğinin önemini yeniden içinden geçiriyor annesi. Demek ki Emine'nin sandığından da zor durumdaymış enişte. Doktor iğneyi damardan çekerken Seçil'in gövdesini yalayan titremeyi izliyor Emine. Annesi, hemşirelerin bir ara girip çıkan iki genç doktorun kendisini yeterince görmeleri için dikiliyor oturduğu yerde. Tamam diyor doktor, güzel küçük Emine hanımımızdan rica edeceğiz. Öğle yemeğini ablasına lütfen o yedirecek. 20 dakikaya kadar kendine gelecek hastamız. Uyanınca yalnız sizi görsün. Zaten büyük hanımefendimizin yorgunluğu çok. Hanımefendiciğim, sizin de bir tansiyonunuzu alsak toparlansanız, tehlike kalmadı. Ya doktor, üstelik benimki hipertansiyondur. Evet, buyurun efendim, çıkalım. Size yemeği getirecekler küçük Emine hanım. Becerebilecek miyim? Diyor Emine. Dört kişi, doktor, hemşireler ve annesi sanki çok uzak bir yerden görüp tanımaya uğraşır gibi bakıyorlar Emine'ye. Emine kanın yükselen sıcaklığının yüzünü boyadığını, istenmezlenmesinin açıklandığını biliyor. Anladılar mı karşısındakiler? Çevreyi yadırgamasının yönlendirilmez baskısını. Yok, anlamıyorlar. Ne doktor ne hemşireler. Annesi ise böylesine bir aile çıkmazında ortanca kızının yakın geçmişi unutacağı kanısındadır. Üzülme canım diyor annesi. Seçil zaten kuş gibi iki lokmacık yiyor. Anne, bu ablamın yine abla oğlu veriyor güzel Seçil. İlk şey değil ki. Hani İstanbul'a gönderdiğiniz yıl doktor biliyor mu? Odada susku patlıyor. Dışarıda yağan yağmurun sesi öne geçiyor. Sıcak bölgelerin iri damlalı gür yağmuru bu. Ne zaman başladığı kestirilemeyen, birden biten ve selleri anında çoğaltan bu yağmuru duymak sıkıntısını bir özleme çeviriyor. Karşısındakiler öylece kala kaldıkları gibi. Doktorun takınma inceliklerinin altından beliren gölgeyi, sertleşmeyi sanki eliyle tutabilecek Emine. Annesi ezik, şaşkın. Bakışlarında ne olursun, ne demek, nereden çıktı, niçin diyen tortular birikiyor. Hemşireler saygılı. Söylenenle ne kadarını duymak hakkımızdır tutumuyla ikircikli, belli belirsiz sallanıyorlar. Daha önce ne olmuştu küçük Emine hanımımız diyor doktor. Doktorun yüzü kapanmış, zorlanır zorlanmaz çok inandığı etkililiğine bürünmüş. Ya çocuğum diyor annesi, İstanbul'a gittiğinde Seçil'i anlatmak mı istiyorsun? Ben bir şey anlamadım da. Yok bir şey anne diyor Emine. Hiç öyle gereksiz birkaç söz. Ah yavrum benim, doktor bey görüyorsunuz ya nasıl bağlıdırlar birbirlerine. Nedir diyor doktor, sesi kesin ve bağışlamasız. Sizin bildiğiniz, bizim bilmediğimiz nedir? Emine adama aşağılayıcı şeyler söyleme isteğiyle kıvranıyor. Bu karşı çıktığı, beğenmediği ortamlardaki depreşen tutumudur onun. Yararsız bir şımarıklık der Haydar buna. Yararsız ve kolay Emine. Bu öfkeleriniz var ya sizi şaşırtıyor, çabuk doyuruyor, dikkat etmelisiniz diyorum. Size söyleyeceğim şeyler, Emine düşünüp en uygun sözcükleri bulma çabasında, anılardır. Onlardan bilimsel veriler çıkmaz ki, iki çocuğun anılarıdır diyelim. Ablam için sizlere açıklayacağım hiçbir şey yok, beni çok severdi diyecektim. Annesi tuttuğu soluğu bırakıyor, hemşireler kapıyı açıyorlar. Doktor ilk kez kuşkulu, sonra aldırmasız. Kısacık bir an bu, hemen toparlanıyor adam. Annesi yersiz, oturmayan bir gülüşle ağzını açıp kapatıyor. Söyleyeceğinden çarçabuk vazgeçiyor. Öyle ya, ortanca susmayı seçmişken üstelememeli. Anne iki kızının tanığı olmadığı, bilmeyi de gerekli saymadığı zamanlarda ona karşı birleşmiş olduklarını unutmayı yeğlemenin kolaylığına sığınıyor. Sadece likit gıdalar alıyor ablanız diyor doktor, işiniz zor değil. Ya diyor Emine. Kapı örtüldüğünde yerinden kalkıyor. Eski çağ yüzüklerinin kazılardan sonra silinmeyip özellikle korunmuş renklerinin düşlü değişimlerini izliyor. Seçinin yastığa gömüklüğündeki sessizliği kuşkuyla gözden geçiriyor. Bu hiçbir algıyı taşımaz görünen duraganlık içindeki hasta, Emine'deki altüst olan bıkkınlık duygularının derlenip yataklarını bulmasına neden oluyor. Hastanın yüzünün görebildiği bölümü uykunun derinliğinin verdiği çocukça korunaksızlığıyla yeniden etkiliyor Emine'yi. Yağmura bakmak istiyor. Camda su katları oluşuyor. Dışarıyı seçmeye çalıştıkça suların saydam kalınlığıyla belirip dağılan görüntüler onu gerilere Beyazıt alanına çekiyor. Oranın adını Hürriyet Alanı olarak değiştirmişlerdi ya, onlar için yine de Beyazıt'tı. İstanbul'un günlerce siyim siyim yağan yağmurlarını anıyor. Haydar'ın ısıtmayan ama giyimli gösteren trençkotunun hışırtısını duyar gibi. Sevgisinin canlı, umut dolu gerginliği açılıyor içinde. Mutlu olmak için kişilerle paylaşılabilir bir dünyada, yalnızlıktan kurtarılmış bir dünyada olmak isteği alabildiğine sıcaklaşıp yuğup arıtıyor Emine'yi. Bulunduğu yeri yitiriyor. Eminecik geldi mi? Ortanca geldi mi? Ona söyleyin kar dindi. Emine kırık, kopuk sesi duyunca toparlanıveriyor. Seçildir konuşan. Ses şımarma isteği denetiminden çıktığı için açık, duru inandırıcı. Seçil kendini koyuvermiş. Acaba ölümü gerçekten istedi mi? Akaretlerdeki ilk deneyimden yıllarca sonra bu yeni girişim neyi engellemek ya da neyi yermek içindi? Kocasının evdeki kızla çiftleşmesine karşı koymaksa bunun anlamı aşk mıydı? Oysa Emine ablasının eniştesine tutkun olduğunu hiç sanmamıştı. Buradayım abla, geldim bak yanındayım. Sözleri bittiğinde beklemediği bir kıvanmayla yüreği yarılıp sevecenlik taşı vermişti. Okşama, koruma isteği öndeydi. Kendisini eleştirmeye, bu denli çözülmesinin yersizliğini gözden geçirip toparlanmaya ara bulamadan Seçil gözlerini açmıştı. Gözleri belirgin rengini, yeşil beneklerini yitirip nine çiçeklerinin nazlı solgunluğuna bürünmüştü. Canım Emine demişti Seçil, seni düşündüm. Uyumayla yok olma arasındaki karanlığa yuvarlanırken seni düşündüm hep. İnan ne olur. İnanıyorum Seçil. Seçil yatağında doğrulmaya çalışırken Emine uzanıp sarıp desteklemişti onu. Kolonya, ter, ten kokusunun hastalıkla karışan yoğunluğu, ellediği sırtın düzgünlüğü, tarttığı gövdenin şaşılası hafifliği, Emine aldırmazlığını yeniden edinmeye çalışırken engelleyemediği o yumuşamayla gözleri yaşarıyordu. Ağlama ne olur Emine, değmez, benim için değmez. Beni irkiltecek hiçbir şeyin yapılmasına dayanamıyorum, baksana. Tabansızın biriyim ben. Gör işte. Sus Seçil. Üzüldüm gerçekten. Genceciksin. Deli misin sen? Değer mi? Hem niçin? Sırtına dayadığı yastıkla Seçil'i dengeye alıp uzaklaştırırken, onun titreyen parmakları uzanıp beklenmez bir gayretle kolundan yakalayınca, Emine kendini kurtaramamış, ablasıyla kucaklaşıvermişlerdi. nice yıllardır uzak kalmış iki kardeşin unutulmuş bedensel yakınlığı, bu yakınlığın ezici gücüyle parçalanmaya başlayan uzaklıklar, Emine'yi ivecen, çırpıntılı, neyin nasıl yapması gerektiğini bilmez bir duruma sokuvermişti. "Canım Emine," diyordu Seçil, bir ninni gibi ezgileştirdiği sözcüklerle. "Canım Emine, ortanca kardeşim benim. Sen haklısın, bize kulak asma. Biz rahatımızı en ucundan bile tehlikeye sokanları korkutmak için karşı koymanın kolayını biliyoruz. En kolayı da uyku ilacından geçiyor. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Kör olayım ki kurtulmasaydım hiç acı çekmemiş olacaktım. İnsan gerçekten uyuyor. Yalnız bir ara Erzurum'da sandım kendimi. Bir serinlik geçiverdi burnumdan. Hani karlı gecelerde odamız gittikçe soğurdu ya, burnumuzu yorgandan çıkarınca soğuk havayla donardık sanki. Kendini yorma abla. Yok, engelleme. Seninle konuşmalıyım. Bunu günlerdir, hatta aylardır istiyorum. Peki, işte ben buradayım. Annen nerede? Doktorla çıktılar. İyi. O gelmez değil mi daha? Seçil'in sorusu çocuksu bir tınlamayla bitiyor. Gelse de söyleriz Seçil. Biraz baş başa kalacağız biz deriz. Hem o istedi bunu benden. Gerçekten üzülüyor desene. Yemeğin getirildiğini tepsi yanlarına uzatıldığında anlamışlardı. Emine cam kaplardaki özenle hazırlanmış yiyeceklere baktı. Kompostonun meyveleri biçimlendirilmişti. Kaşıklar, çatallar gümüştü. Tepsiyi örten dantelli örtüyü daha önce görmüş gibiydi. Evden getirilmişti bu örtüde. Neler, ne gereksiz şeyler düşünebiliyorlar diye şaşmıştı. Bu ölümü seçme olayının oyunsu yanları hızla belirmiş, yine de yüzünü saran gölgeyi Seçil'in görmesinden de sakınmıştı. Yemeğini ben yedireceğim. Seni yoracağım Emine, ama bana çok iyi gelecek yakınlığın, ilgin. Kaşığın uzatıldığı ağızdaki gül yaprağı bükülüşünü görmek Emine'yi beğeniyle acıma arasına itivermişti. Ablası çocukça dirençsizliğiyle her yudumu alıp sonra boynunu bükerek bekliyordu. Yemek bitince, "Hepsini yedim, şaşsınlar kalsınlar işte," demişti. "Tepsiyi öteye koyalım, boyuna girip çıkmasınlar." "Peki Seçil, enişten 4'e doğru gelir. Söyle kaç saatimiz var?" "Saat 1:30 oldu. Bugün belki de gecikir enişten. Ben konuştuğumda yanında İstanbul'dan gelen Museviler vardı. Yılbaşında İsviçre'ye gidilecek ya. Yok, yine de gelecek, göreceksiniz enişten. Bu kadar çok üzüleceğini bilmiyordum onun. Sana aşık değil mi kocan Seçil? Seni seçmesi bu yüzden olmadı mı? Biz varlıklı insanlar değildik ki. Üstelik sevdiğin, özendiğin her şeyi kocan senin önüne cömertçe sermedi mi? Demek ki seviyor. Aa, sahi sen de mi böyle düşünüyorsun? Ben sizin olaylarınıza, sizin kurallarınıza uygun bir mantıkla bakmaya çalışıyorum. Ben böyle bir durumda ne yapardım, ne düşünürdüm. Anlatmaya davransam bu seni de, beni de yorar abla. Şu durumda gerekmeyen kırgınlıklar doğurur. Çok başka yerlerdeyim artık. Şımarıklık etmeyecek kadar, aklımın erdiği kadar kararlı olmaktan yanayım. Hani seni konuşacaktık. Senin eski dünyanı nasıl kurabileceksek onu yeniden kurmaya bakalım. Çünkü bizim valide de benden böylesi bir destek bekliyor. Hem çocuklar da seni arıyorlar evde abla. Sana da bir abla, bir Seçil demekten şaşkına döndüm. Benimle her şeyi konuş ne olur, hastayım diye korkma, sakınma. Yararı olmaz ki. Bunu gerçekten yapmak da istemiyorum. Geç kaldık. Seninle birlikte sürdüreceğin yolun kolayını aramak istiyorum. Beni konuşmayalım. Benim konuşacak şeylerim başka abla. Çok mu bildiğimden? Değil, değil. Gerçeğin son durumunu aramak der Haydar bana. Gerçeğin son durumunu dondurulup da olduğunca kalmıyor ki işte. Konuyu açmaya kalksak o kadar genişler ki iş. Soyumuzun sopumuzun günahını vebalini didiklemeye değin vardırırız ucunu. Emine gülüyordu. Çok karmaşık bir durum çıkar. Üstelik sana da bir yararı olmaz. Peki sen de genç bir kızsın. Beni anlamaktan çok bir erkek gibi olmaya heves ediyorsun desem. Ah, bak en iyi sözü ettin. Bir erkek gibi lafının alaylı yükünü çocukluğumuzdan beri biliriz. Bir kadın gibi olmak, bir erkek gibi olmak. Bunlar iki cinsin sınırlarına çekilmiş çok kurnazca düzenler Seçil. Cinsel sapkınlıkları kastetmiyorum. O çeşit yozlaşmalar, hastalıklar, klinik olaylar değil açıklamaya çalıştım. Kadını sindirip kolay yönetilir kılmanın binlerce yasalarından çıkmadır erkek gibi kadın sözü. çok çok kadınsı olmak gibi ne idüğü belirsiz, pohpohlayıcı bir etikete özendirmektir. Erkeği ise duyarlılığındaki olabilir insanca inceliklerden çekindirip ezici yönetici vasfını geliştirmek için de kadın gibiliğin aşağılayıcı umacısını dikmek yasasıdır karşısına. Bunlar kökleşmiş yaşama hileleridir. Kadınları ürkütmenin, çocukça kalmasına çalışılmış bilinçlerini sarsmanın, onları kendilerine çirkin, beğenilmez saydırmanın en ucuz yolunu taşır bu laf. Erkek gibi kadın canım deyip ezivermek, cinsiyetini yaralayıp yetersizleştirmek kurnazlığıdır bu. Yok seçil, özgür ve sorumlu insan bilincini edinmenin yollarını araştırmak zorundayız biz. Yüzyıllık yalanların, yalnızlıkların, sahicilik gibi sunulduğu ilişkiler dizisinden gelip çıktık. Biz halkımızın yeteneksiz bir sürü olduğu kavramıyla okutulup zenginleştirilmeye çalışıldık. Nasıl bir ön hazırlık bu bilir misin? Aydın geçinenin kendine dev aynasında bakmasıdır. Bunları yıkarken yahut yıkmak isterken başkalığımız da ürkütücü oluyor elbette. Ben de kadınım. Üstelik gittikçe de bundan gocunmuyorum. Seçil'in yanaklarındaki uçukluğun terleyip kızararak örtülmesi Emine'yi susturmuştu. Konuşma isteğinin saatlerdir kıstırılıp kalma duygusuyla coşan hızı kesilivermişti. Ablasına uzandı. Alnına inen sarı perçemleri sıvazladı yukarı. Ona değmek eski bildik yaşlılık olgunluk duygusunu geri getirdi Emine'ye, oturdu yerine. Konuş dedi Seçil. Seni dinlemek, nasıl diyeyim? İçimi kabartıyor. Acı duymuyor değilim ama değişik bir şey bu. Bana buradan çıkınca ilk gençliğime dönecekmişim sanısını veriyorsun. Akaretlerdeki evin o tuhaf eski eşyalarla, saksı sehpalarıyla döşeli odasına bırakacaklarmış sanıyorum beni. Yeniden öğrenci oluvereceğimi sanıyorum. Oysa anneannemiz öleli onca yıl geçti. Yine de zamanı karıştırıyorum. O taşlığı, merdivenleri kaplayan tüy dökük halıları, kedileri, anneannemin kıyıp atamadığı boş çay kutularından yağ tenekelerine kadar ne idüğü belirsiz şeyleri biriktirdiği tıkışmış mutfağa, kileri, şekerleşmiş reçelleri bana verip ''Ye canım sen gençsin'' demelerini nasıl cap canlı duyuyorum bilsen. Buradan çıkıp akaretlerdeki eve gideceğime inanıyorum. Sonra senden, Erzurum'dan mektup alacağımı, sonra da yastıkları başımı gömüp ağlayacağımı biliyorum. Anneannemin ölmesi kötü oldu. Onun şaşkınlığını saksılarının altındaki tabaklara su doldururken titreyen yaşlı kuru mavi damarları, çubuk çubuk çizili bileklerini göreceğim diyorum. Çarpıntısını yatıştırmak için Lokman Cemal içerken ettiği uzun fısıltılı duaları duymak ne garipti.